Ayrım 7, sayfa 69. Ama 595. gece olunca demiş ki, Güzel Görkem, temiz çamaşır bohçasını taşıyan Hasan'ın annesi önünde hamama girince, giriş yerindeki büyük salonda uzanmakta olan kadınlar, onun güzelliğinden o denli etkilenmişler ki, hep birden bir hayranlık haykırışı koparmışlar ve ondan gözlerini hiç ayırmamışlar. Genç kadın henüz örtülerine bürülü olduğu halde, gözleri böylesine kamaşmış. Örtülerden soyunup çırçıplak kalınca hayranlıkları çılgınlığa dönüşmüş. Ey Saul arslanını büyüleyen hükümdar Davut'un harpı ve sen ey kıvırcık savaşçı Antara'nın sevgilisi olan çöl kızı, ey tüm Arap kabilelerini aşkı uğruna birbirleriyle çarpıştıran güzel kalçaları enine boyuna oynayan Bakire Alba ve sen El Buhur ve El Kusur ülkelerinin hükümdarı Gayyur Şah'ın kızı, ateşli gözleri ecinlilerin alabildiğini akıllarını bulandıran Sit budur ve sen kaynakların musikisi ve sen kuşların bahar ötüşü, bu maralın çıplaklığı karşısında siz ne değer taşırsınız? Ey Görkem, seni yaratan ve tüm altın bedeninde yakutun ve miskin, saf amberle incilerin karışımını sağlayan Tanrı'ya övgüler olsun. Böylece hamamdaki kadınlar onu daha iyi görüp değerlendirmek için yıkanmalarını ve gevşeyip rahatlamalarını terk etmişler ve onu adım adım izlemişler. Kadının sihirli güzelliğinin söylentileri hemen hamamda ve tüm yörede yayılmış ve bir anda bu güzellik harikasını görme merakıyla tutuşan kadınlar hamamdaki salonları öylesine doldurmuş ki hiç kimse yerinden kıpırdayıp dolaşamaz olmuş. Ve bu bilinmeyen kadınlar arasında Halife Harun Reşit'in eşi Sit Zübeyde'nin cariyelerinden biri de varmış. Ve adı Tuhfe olan bu genç cariye bu sihirli ayın güzelliğine öteki kadınlardan fazla şaşırmış. Ve onu havuzda yıkanırken seyreden ilk sıradaki kadınlar arasında yer almış bulunuyormuş. Görkem yıkanmasını tamamlayıp giyinince küçük cariye kız onu hamam dışında da sanki bir mıknatısla çekiliyormuş gibi izlemekten kendini alamamış. Ve Görkem ile Hasan'ın annesi konutlarına ulaşıncaya kadar sokaklarda onun ardından yürümeye koyulmuş. O zaman genç cariye Tuhfe saraya giremediğinden parmaklarını dudaklarına götürerek Görkem'e attığı bir gülle birlikte çınlayan bir öpücük yollamakla yetinmiş. Ama ne yazık ki kapıdaki hadım ağası bu gülü ve bu öpücüğü görüp işitmiş ve son kertede içerleyerek ona gözlerinin akını belirterek korkunç küfürler yağdırmaya koyulmuş. Bu durum karşısında Tuhfe içini çekerek oradan uzaklaşmaktan başka çıkar yol bulamayarak halifenin sarayına dönmüş. Orada hemen hanımı Sit Zübeyde'nin yanına ulaşmış. Sit Zübeyde gözde cariyesini solgun ve soluk soluğa görünce ona ''Sen nerelerdeydin ki ey ince kız böyle yanıma solgun ve heyecanlı bir durumda döndün?'' diye sormuş. Kız ''Hamamdaydım hanımım'' demiş. Sultan ''Hamamda ne gördün Tufem böyle altüst olarak baygın gözlerle bana dönmeden önce?'' diye sorunca ''Nasıl olur da hanımım gözlerim ve ruhum bozguna uğramaz ve aklımı bulandıran o kadın konusunda yüreğim kederlenmez?'' diye yanıt vermiş. Sit Zübeyde gülmeye başlamış ve ''Sen neler anlatıyorsun ey Tuhfe ve bana kimden söz ediyorsun?'' demiş. ''Kız, hangi narin delikanlı ya da genç kız, hangi karaca yavrusu ya da maral ey hanımım, onun güzelliğine ve çekiciliğine eşit olabilir?'' demiş. Sit Zübeyde ''Ey çılgın Tuhfe, artık bana onun adını söylemeye karar verdin mi?'' demiş. Kız da ''Başım üstüne olan iyiliklerin hatırına yemin ederim ki hanımım bilmiyorum. Yeryüzündeki hiçbir yaratık geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte onunla kıyaslanamaz. Onun hakkında bildiğim bütün şey kendisinin Dicle kıyısında bulunan kente bakan büyük bir kapısı ve nehre bakan bir başka kapısı olan sarayda oturduğudur. Ve dahası bana hamamda adı Hasan Ül Basri olan zengin bir tacirle evli bulunduğunu söylediler. Ah hanımım, beni böyle ellerin arasında titreyişler içinde görüyorsan, bu sadece onun güzelliğiyle heyecana kapılmamdan değil, şayet bir bahtsızlık eseri olarak Halife Efendimiz ondan söz edildiğini duyarsa, ortaya çıkabilecek kötü sonuçları düşünmenin bende yarattığı büyük korkudandır. Hiç kuşkusuz tüm insaflı yasaları çiğneyerek kocasını öldürtür ve bu olağanüstü genç kadına evlenir ve ölümsüz ruhunun paha biçilmez varlığını güzel ama kahredici bir yaratığa geçici olarak sahip olmak için feda ederdi demiş. Aslında ne denli akıllı ve konuşmalarında ölçülü olduğunu bildiği küçük cariyesi Tufe'nin bu sözlerini duyunca Sid Zübeyde pek çok şaşırmış ve ona ''Ama ey Tufe, hiç değilse böylesi harika bir güzelliği sadece rüyada görmediğinden emin misin sen?'' demiş. Kız, ''Başım üzerine ve bana yaptığın iyiliklerin yüklediği minnet üzerine yemin ederim ki ey hanımım, onu görerek ne Araplarda, ne Türklerde, ne de Acemlerde, hiçbir toprak ve iklimde eşi doğmamış bu genç kadına bir gül ve bir öpücük fırlattım.'' diye yanıt vermiş. O zaman Sid Zübeyde, ''Tertemiz olan atalarımın yaşamı üzerine yemin ederim ki bu eşsiz mücevheri benim de tanımam ve kendi gözlerimle görmem gerek.'' diye haykırmış ve hemen Cellat Mesrur'u çağırtmış. Onun önünde elleri arasında yeri öptüğünü gördükten sonra kendisine, ''Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 596. gece olunca demiş ki, ve hemen Cellat Mesrur'u çağırtmış. Onun önünde elleri arasından yeri öptüğünü gördükten sonra kendisine, ''Ey Mesrur, hemen bir kapısı nehre, öteki kapısı kente açılan iki kapılı saraya git. Orada oturmakta olan genç kadını ara ve onu bana getir. Yoksa başın gider.'' demiş. Mesrur da işitmek itaat etmektir yanıtını vermiş ve başı ayaklarından önce fırlayarak gerçekte Hasan'ın mülkü olan söz konusu saraya koşmuş. Kendisini tanıyıp saygı gösteren Hadım Ağası'nın önünde beklediği büyük dış kapıyı açmış ve giriş kapısına ulaşarak çalmış. Hemen Hasan'ın annesi olan yaşlı kadın gelip kapıyı açmış. Mesrur da içeri girip yaşlı kadına barış dilemiş. Hasan'ın annesi onun bu dileğine yanıt verip kendisine ne arzu etmektesin diye sormuş. O da ben halifenin celladı Mesrur'um. Buraya El Kasım'ın kızı, peygamberin amcası Tanrı'nın barışı ve kutsaması üzerine olası Al-i Abbas hanedanından 6. halife Harun Reşit'in karısı Es-Saide Zübeyde tarafından yollandım. Ve buraya bu konutta oturan güzel hanımı birlikte saraya hanımımın yanına götürmek üzere geldim demiş. Bu sözleri işitince Hasan'ın korkup titremeye başlayan annesi, ''Ey Mesrur, bizler burada yabancıyız ve söz konusu genç kadının eşi olan oğlum burada olmayıp gezidedir. Ve gitmeden önce yanında ben ya da bir başkası olsa bile herhangi bir nedenle kendisinin evden çıkmasını yasakladığını bana bildirdi. Ve güzelliği yüzünden başına bir şey gelirse dönüşünde oğlumun ölümüne neden olmasından çok korkarım. Bu yüzden ey iyiliksever Mesrur, senden felaketimize acımanı ve bizim irademizin üstünde ve sana verilebileceğimiz şeylerin dışında olan bir şeyi bizden istememeni yalvarıyoruz.'' diye haykırmış. Mesrur da ''Hiç korkma benim iyi yürekli hanımım. Genç hanımın başına herhangi bir üzücü olay gelmeyeceğine güven duy. Hanımım Sid Zübeyde sadece kendi gözleriyle izleyip anlatılanların onun güzellik ve parlaklığını aşıp aşmadığını anlamak için bu genç hanımı görmek istiyor. Ben zaten böylesi bir görevi ilk kez yerine getiriyor değilim. Dolayısıyla senin de gelinin de böyle bir arzuya uymakla kaygılanacağınız hiçbir şey olmadığına güvence veririm. Ve dahası sizi olanca güvenlik içinde Sid Zübeyde'nin huzuruna nasıl götürmüşsem sağ salim eve getirmeyi de üzerime alıyorum.'' diye yanıt vermiş. Hasan'ın anası tüm karşı koymaların yararsız hatta zararlı olabileceğini anlayınca Mesrur'u evin giriş bölümünde bırakarak Görkem'in yanına gitmiş. Onu giydirip süslemiş. İki küçük oğlan Nasır ile Mansur da aynı şekilde giydirmiş. Ve iki küçüğün her birini bir koluna alarak Görkem'e Sid Zübeyde'nin buyruğuna boyun eğmemiz gerektiğine göre hep birlikte oraya gidelim demiş. Kapının yanına onun önünde yürüyerek yaklaşınca Mesrur'a biz hazırız demiş. Mesrur da dışarı çıkarak ardında iki küçük çocuğu taşıyan Hasan'ın annesi ve tamamıyla örtülere bürünmüş Görkem olduğu halde onlara yol göstermiş. Ve böylece onlara halifenin sarayına yöresinde birçok esirenin ve ilk sırada küçük Tufe'nin yer aldığı gözdelerinin çevirmiş bulunduğu geniş bir tahta şahane bir edayla rahatça oturmuş olan Es-Saide Zübeyde'nin önüne gelinceye kadar yol göstermiş. O zaman Hasan'ın annesi iki küçük çocuğu her zaman tümüyle örtülerine bürül kalmış olan Görkem'e teslim ederek Zübeyde'nin önünde iki elinin arasından yeri öpmüş ve selam verip övgüler sunmuş. Sid Zübeyde de onun selamını iade etmiş ve elini uzatarak kadını öptürmüş. Sonra kendisinden ayağa kalkmasını rica etmiş. Sonra da Hasan'ın eşine dönerek ona, "Ey hoş gelişler olası, neden örtülerini çıkarmıyorsun? Burada erkek falan yok," demiş. Ve Tufe'ye yaptığı bir işaret üzerine gözde kızararak Görkem'e yaklaşmış. Ve örtüsünün eteğini tutmuş ve sonra hafifçe kumaşa dokunan parmaklarını dudaklarına götürüp öperek alnına götürmüş. Sonra da üzerindeki bol örtüyü kaldırmasına yardım edip yüzündeki peçeyi de kendi elleriyle kaldırmış. "Ey Görkem, ne bir bulutun ardından ortaya çıkan dolunay, ne tüm parıltısıyla güneş, baharın ılıklığı içinde narin salınmalarıyla dallar, ne tan yelleri, ne gülerek akan su, ne de insanoğlunun görerek, işiterek, algılayarak etkilendiği herhangi bir şey, senin bir bakışınla yaptığın gibi görenlerin içinde hayranlık uyandırabilirmiş. Güzelliğinin ışıltısıyla bütün saray ışığa boğulup gözler kamaşmış. Varlığın uyandırdığı sevinç içinde yürekler kuzular gibi sıçrayıp bayırlarda raks ediyormuş. Ve başlar üzerinde çılgınlık esiyormuş. Esireler, "Ey Görkem," diye fısıldayarak hayranlıkla seni seyrediyormuş. Ama biz, ey dinleyicilerim, kadın bedenini vadilerdeki zambaklar gibi yaratan ve kendine inananlara cennetin bir nişanesi olarak sunulan Tanrı'ya şükürler olsun diyelim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 597. gece olunca demiş ki, "Ama biz ey dinleyicilerim, kadın bedenini vadilerdeki zambaklar gibi yaratan ve kendine inananlara cennetin bir nişanesi olarak sunan Tanrı'ya şükürler olsun diyelim. Sid Sübeyde içine girdiği göz kamaşmasından kurtulunca tahtından kalkmış ve Görkem'e yaklaşmış. Onu kollarıyla sararak bağrına basmış ve gözlerinden öpmüş. Sonra geniş tahta onun yanına oturtmuş ve kendisinin El-Reşit ile evlendiğinden beri taşıdığı 10 dizi inciden oluşmuş bir gerdanlığı boynundan çıkararak onun boynuna takmış. Sonra da ona, "Ey büyülemeler sultanı, gerçekte senin güzelliğini bana anlatan cariyem Tufe aldanmış. Çünkü senin güzelliğin tüm sözsel övgülerin üzerinde. Ama söyle bana, sen şarkı okumayı, raks etmeyi ya da çalgı çalmayı bilir misin? Çünkü senin gibi olununca her şeyde başarı sağlanır," demiş. Görkem, "Gerçekte hanımım, ben şarkı söylemeyi, raks etmeyi ve de ut veya tambur çalmayı bilmem. Ve genç hanımların doğallıkla bildiği hiçbir sanatta becerim yoktur. Bununla birlikte belki de sana şaşırtıcı gibi görünebilecek bir konuda yeteneğim olduğunu söyleyebilirim. Ben kuşlar gibi gökte uçabilirim," diye yanıt vermiş. Görkem'in bu sözlerini duyunca bütün kadınlar, "Ne harikasın, ne olmaz şey," diye haykırmışlar. Sid Sübeyde de son kertede şaşırmış olmama karşın, "Ey güzel şey, böylesi bir yeteneğe inanmakta nasıl kararsız kalınmaz? Zaten sen bizim gözümüzde bir kuğu kadar uyumlu ve bir kuş kadar yeğeni değil misin? Ama ruhumuzu ardından sürüklemek istiyorsan, gözlerimizin önünde kanatsız olarak uçmanın bir tecrübesini yapmayı kabul eder misin?" demiş. O da, "Ama hanımım, benim kanatlarım var ama üzerimde değil şimdi. Ama dileğin buysa onları edinebilirim. Bunun için kocamın annesine benim tüyden giysilerimi getirmesini söylemen yeter," demiş. Sid Sübeyde hemen Hasan'ın annesine doğru dönerek ona, "Ey saygın hatun annemiz, gidip bize bu tüyden giysiyi bulup getirir misin? Böylece güzel kızın onu nasıl kullandığını görürüz," demiş. Zavallı kadın da, "İşte çaresi olmaksızın mahvolduk. Giysisini giymesi onun aklında başlangıçtaki duyguyu uyandırabilir. Sonra da ne olacağını ancak Allah bilir," diye düşünmüş. Ve titrek bir sesle, "Ey hanımım, kızım Görkem senin yüceliğin karşısında şaşırdı ve ne söylediğini bilmez hale geldi. Bu tür bir giysi ancak kuşlara özgü olduğuna göre nasıl olur da tüyden giysi söz konusu olabilir?" diye yanıt vermiş. Ama Görkem araya girerek Sid Sübeyde'ye, "Yaşamım üzerine yemin ederim ki hanımım tüyden giysi evimizde bir çekmecede saklıdır," demiş. Bunun üzerine Sübeyde kolundan Keyhüsrev'in ve Kayser'in tüm hazinelerine bedel değerli bir bilezik çıkarmış ve bunu, "Ey anamız, başım üzerine senden rica ediyorum. Sadece bir kez göreyim diye şu tüy giysiyi almak için eve git. Sonra onu olduğu gibi alıp götürebilirsin," diyerek Hasan'ın annesine uzatmış. Ama Hasan'ın annesi ne bu giysiyi ne de benzerini asla görmediğine yeminler etmiş. Bunun üzerine Sid Sübeyde, "Ya Mesrur," diye haykırmış ve halifenin celladı hanımının önünde belirmiş. O da kendisine, Mesur, hemen bu kadının evine git ve gizli bir çekmeceye konmuş olan tüyden giysileri her yerde ara diye haykırmış. Mesur da Hasan'ın annesini evin anahtarlarını kendisine vermeye zorlamış ve gidip yer altında bir çekmecede saklı bulunan tüyden giysiyi buluncaya kadar her yanı araştırmış ve bunu Sid Zübeyde'ye getirmiş. O da uzun uzadıya bu giysiyi hayranlıkla seyrettikten sonra, nasıl bir sanatla yapılmış olduğuna şaşıp kaldıktan sonra onu güzel Görkem'e vermiş. Bunun üzerine Görkem onu her bir tüyünü gözden geçirerek incelemiş ve Hasan'ın onu kaçırdığı günkü kadar dokunulmadık olduğunu görmüş. Ve onu açıp içine girmiş ve üzerinde düzelterek iki ucunu birleştirmiş ve böylece iri beyaz bir kuşa benzemiş. Orada bulunanların hepsi buna şaşıp kalmış. O da ilkin odada kayar gibi bir uçtan öbürüne yere dokunmadan dolaşmış, sonra tavana kadar yükselmiş. Sonra da iki çocuğunu alıp her birini bir omzuna oturtarak Sid Zübeyde'ye ve orada bulunan öteki kadınlara, görüyorum ki uçuş denemem size zevk verdi. Öyleyse şimdi daha da büyük bir zevk duymaya hazırlanın diyerek bir atılım yapıp üstteki pencereye ulaşmış ve kenarına konmuş. Ve oradan beni son kez dinleyin çünkü sizi terk ediyorum demiş. Sid Zübeyde de son kertede heyecanlanarak, nasıl ey Görkem, bizi sonsuza dek güzelliğinden yoksun bırakarak hemen terk mi ediyorsun ey sultanlar sultanı demiş. Görkem de, ne yazık ki hanımım öyle olacak. Bir kez giden bir daha geri dönmez diye yanıt vermiş. Sonra Hasan'ın gözyaşları ve hıçkırıklara boğularak halı üzerine çökmüş bulunan zavallı annesine dönerek ona, ey Hasan'ın annesi, kuşkusuz böylece ayrılmam seni üzecek. Senin ve kocam olan oğlun Hasan'ın adına üzülüyorum. Çünkü ayrılık günleri yüreğinizi parçalayacak ve yaşamınızı karartacak. Ne yazık ki. Bense hava sarhoşluğunun ruhumu sardığını ve boşlukta uçmam gerektiğini hissediyorum. Ama eğer oğlum beni yeniden bulmayı isterse Vakvak Adası'na gelip aramaktan başka yapacağı şey yoktur. Artık elveda ey eşimin annesi demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra Görkem gökte yükselmiş ve tüylerini düzlemek üzere bir an için sarayın kubbesine konmuş. Ve iki çocuğuyla birlikte bulutların arasında gözden kaybolmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.